Ayrım 13, sayfa 194. Günlerden 16 Kasım 1946 Cumartesi. Turunculaşmış yaprakları etrafa savuran hafif bir rüzgara rağmen Bolu, halkın pastırma yazı olarak adlandırdığı ılık ve güneşli bir hava ile güne başlamıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren halk akın akın adliye binasına giden yolları doldurmuştu. Kimse dinleyici kapasitesi sınırlı olan ağır ceza mahkemesi salonunda yer bulabileceğinden ümitli değildi. Hatta binaya girebilmek ihtimali bile yoktu. Buna rağmen halk bugün mahkemede olup bitenleri bir an önce öğrenebilmek için adliye binasına mümkün olduğu kadar yaklaşmak istiyordu. Bolu davasına ilgi başladığı günden itibaren artarak devam etmiş, fakat kararın verileceği haberinin yayıldığı o günkü gibi bir kalabalığa daha önce tanık olunmamıştı. Saat 9.45'te celse açıldığı zaman Ahmet Tevfik Tuncel Başkan, İlyas Karaağaç ve Cevat Selçuk ise üye olarak yerlerini almışlardı. İddia makamında her zaman olduğu gibi Bolu savcısı Zahit Tor bulunuyordu. Salonu hınca hınç dolduran dinleyiciler tarihi bir gün yaşamanın heyecanı içinde sessizce duruşmanın başlamasını bekliyorlardı. Bu ağır hava içinde Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil son savunmasını yapmak üzere söz aldı. Çok yorgun ve bitkin görünüyordu. Bolu'ya otomobille ancak sabaha karşı gelebilmiş, doğru dürüst uyuyamadan bu son derece zor ve mesuliyetli görevinin başına koşmuştu. Avukatın işi bilhassa son gelişmelerden sonra gerçekten çok zordu. Gerek yorgunluk ve uykusuzluk, gerekse moral bozukluğunun etkisiyle kısık bir sesle savunmasına şöyle başladı. Sayın Başkan, müdafaama geçmeden önce kısaca bir noktayı arz etmek isterim. Uykusuz müdafaa hazırlığı gecelerini yine uykusuz bir yolculuk gecesi takip etti. Fakat eksik de olsa müdafaamı arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Söğütlügil müdafaasını 7 bölüm halinde takdim edeceğini söyledikten sonra bu basit davayı karmakarışık hale getirenin Reşit Mercan olduğunu söyledi. Daha sonra savunmasını bütün dava boyunca Reşit'in düştüğü çelişkilere, tutarsızlıklara ve birbirine uymayan beyanlarına dayandırmaya çalışarak tanık ifadelerinin tutarsızlığını, Ankara Mahkemesi'nde doğruyu söyledikleri halde burada yalan beyanda bulunduklarını anlattı. Avukat savunmasını davanın Bolu Mahkemesi'ndeki seyrine değil de Ankara Mahkemesi'ndeki seyrine göre hazırlamış gibiydi. Devamlı tanıkların Ankara'da verdikleri ifadeleri ve Reşit'in oradaki itiraflarını delil olarak öne sürüyordu. Feridun Söğütlügil tam 4 saat süren savunmasını şu şekilde tamamladı. Ey adaletin yüksek mümessilleri! Çok kısa bir zamanda mücadele ederek sırf velvele ile çeşitli tertip ve hıyanetlerle boğulmak istenen ve hakiki mecrasından çıkarılmaya çalışılan bir çirkin tezahürüne naçiz de olsa hizmette bulunmak maksadıyla hazırladığım bu müdafaamla kıymetli saatlerinizden birkaçını işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. Vicdanı akıl kanununun canlı sesi olarak da tarif ederler. Bu tarife göre vicdan akli bir mefhumdur. Akıl ise insanda mevcut olan 5 histen müstakil olarak faaliyet halinde bulunmak vasfındadır. Bu itibarla tertemiz vicdanlarınıza hitap ettiğim zaman sizlerin bütün tesirlerden, velvelelerden yani bağrışma ve tertiplerden tecerrüt ederek yani sıyrılarak sadır olacak yani ortaya çıkacak kararın zat-ı hakkı ifade edeceğine kâni bulunuyorum. Arz ettiğim açık ve katî delillerle müvekkilim Haşmet'in katil olmadığı ve katil suçunun sebebine iştirak etmediği güneş gibi kendini göstermektedir. Bu sebeple katil suçundan beraatine ve fiiline uygun görülen zabıta memurlarına hakikate mugayir malumat vermek suçundan kendisine tereddüp edebilecek cezayı da esasen fazlasıyla çekmiş bulunduğundan derhal tahliyesine karar vermenizi ve bu suretle dünyaca tanınmış bulunan Türk adliyesinin adaletine şanlı bir sayfa daha ilave etmenizi saygı ile diler ve bunu tanrısal ışıkla aydınlanmış vicdanlarınızdan saygı ile beklerim. Mahkeme başkanı bitkin bir şekilde yerine oturan avukat Söğütlügil'in savunmasından etkilediğini ifade ile kendisine iltifat etti. Müdafaanız çok kısa bir zamanda hazırlanmış olmasına rağmen çok güzel olmuş. Dinlerken zevk duydum, bunu açıkça ifade ederim. Siz de var olun, Türk adaleti ve bütün Türk hakimleri de var olsun. Başkan sonra Haşmet'e sordu, senin bir diyeceğin var mı? Avukatımın sözlerine aynen iştirak ediyorum. Huzurunuzda bir sanık olarak bulunuyorum. Asla bir katil olarak değil. Reşit beni soygunculuk için ifal etti. Kendisine yalnız tabanca tedarikinde yardım ettim. Tekrar soruyorum. Eğer arkadaşınız bu cinayeti işlemişse sebebini size söyledi mi? Arkadaşım Reşit Mercan işlediği katil fiilinin sebebi hakkında bana hiçbir malumat vermedi. Bunun için katlin sebep ve sahikini bilmiyorum. Başkan aynı soruyu Reşit'e sordu. O da şöyle cevap verdi. Arkadaşım Haşmet katlin ne sebep altında işlendiğini bana söylemedi. Bu sebeple katlin sebebini bilmiyorum. Bundan sonra başkan her iki sanığa da son olarak bir diyecekleri olup olmadığını sordu. Reşit benim diyeceğim var diyerek ayağa kalktı. Sizin de takdir ettiğiniz gibi Söğütlü Gil'in müdafası benim de hoşuma gitti. Fakat hakikat hiç de öyle değildir. Ben katil değilim. Böyle şerefsiz bir işe karışmadım ve karışmam da. Yalnız ve yalnız ben menfur olmuş, yani nefret edilen bir insanım. Ben masum olduğumu evvelce olduğu gibi şimdi de haykırıyorum. Reşit'in bu son feryadından sonra saat 14'te mahkeme heyeti karar vermek üzere müzakereye çekildi. Tam tamına 13 aydır devam eden mahkeme artık noktalanma safhasına gelmişti. 5 saattir salonu dolduran kalabalık dinleyiciler ne sıkışıklıktan ne de havasızlıktan şikayet ediyor, yerlerinin başkaları tarafından işgal edilmesini önlemek için tuvalete bile gitmekten korkuyorlardı. Belki de onlar biraz sonra verilecek hükmü sanıklardan da çok merak ediyorlardı. Haşmet Orbay ile nişanlısı Müşerref avukatlar için ayrılmış odada yan yana oturmuşlar, etrafa tebessümler yağdırarak akıbetlerini bekliyorlardı. Reşit Mercan ile annesi Kamuran Hanım koridorda bir bankın üzerine oturmuşlar, gelen geçen ve bilhassa basın mensuplarından hükmü sanki onlar vereceklermiş gibi yardım umuyorlardı. Saat 16.45'te beklenen an gelip çattı. 2 saat 45 dakika sonra müzakereyi tamamlayan mahkeme heyeti yerini almış, sanıklar da salona getirilmişlerdi. Bütün salona öldürücü bir sessizlik çökmüştü. Herkes nefesini tutmuş, mahkeme başkanının okuyacağı kararı bekliyordu. "Gereği düşünüldü," diye söze başlayan başkan ağır ağır ve tane tane kararı okudu. Münderecat-ı zabıtnamede yazılı olmak üzere Haşmet Orbay'ın Doktor Neşet Naci Arzan'ı gizlenen sebep ve saikle taammüden öldürdüğü mahkemece sabit olmuş ve Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendinin son fıkrasına tevfikan ölüm cezasına çarptırılmasına. Diğer sanık Reşit Mercan'ın katil Haşmet Orbay'a müzaheret yani destek ve muavenetle yani yardımla bu fiili kolaylaştırdı ve suça iştirak ettiği sabit olmakla 450. maddenin 4. bendine ve 65. maddenin 3. bendi delaletiyle 10 sene müddetle ağır hapsine ve müebbeden amme hizmetlerinde kullanılmamasına, 10 sene müddetle mahcuriyeti kanuniye halinde bulundurulmasına oy birliğiyle karar verildi. Kararın okunmasını bitirir bitirmez geleneklere uyarak kalemini kıran başkan, duruşma salonundan yükselen hayret nidaları arasında ilave etti. Mahkemece elde edilen deliller neticesinde ve kanun hükümlerine göre cezalandırıldınız. Bunun temyizi kabildir. Fazla müteessir olmayınız. İnşallah dava seyri temyizle değişir ve sizin cezalarınız da azaltılabilir. Bunu sizin kadar ben de temenni ediyorum. Üzülmeye mahal yoktur. Mahkeme kanun hükümleri dairesinde bu kararı vermiştir. Haydi güle güle çocuklar. Hakimin bu sözleri hem sanıklar hem de dinleyiciler üzerinde soğuk bir duş etkisi yapmış, herkesi hükümden daha çok etkilemişti. Öyle ya, başkan ölüme giden bir kimseye fazla üzülmemesini tavsiye ediyor ve onu güle güle diye uğurluyordu. Bu karar sanıklardan Reşit Mercan'ı daha çok şoke etmişe benziyordu. Çünkü Reşit bilhassa savcının esas hakkındaki iddiasından sonra bir yıl kadar ceza alacağını, bu cezayı da çekmiş bulunduğundan tahliye olacağını bekliyordu. Kendisine verilen 10 yıllık hapis cezasına üzüldüğü kadar arkadaşı Haşmet'e verilen ölüm cezasına da üzüldüğü muhakkaktı. Haşmet'in ise karar okunduğu sırada dudaklarındaki müstehzi tebessüm kaybolmuş, yüzünü korku dolu endişeli bir görüntü kaplamıştı. Ancak bu durum uzun sürmemiş, yine eski tebessümü geri gelmişti. Dinleyiciler ise şaşkın bir durumdaydılar. Ne üzülebiliyorlar ne de sevinebiliyorlardı. Üzülemiyorlardı çünkü adalet yerini bulmuş, katil de hak ettiği cezaya çarptırılmıştı. Sevinemiyorlardı çünkü bir genç, mümtaz bir askerin, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın oğlu ölüme gidiyordu. Sevinemiyorlardı çünkü Reşit 10 yıl gibi hak etmediği bir cezaya çarptırılmıştı. Üzülemiyorlardı çünkü Reşit suçu üzerine alarak Hamit Şevket İnce'nin tabiriyle adalet cihazı ile futbol topu gibi oynamış ve bu cezayı bir bakıma hak etmişti. Hükümden sonra bir araya gelen Haşmet nişanlısı ve avukatı sanki zafer kazanmışlar gibi birbirlerini tebrik ettiler. Haşmet yine dudaklarındaki müstehzi gülüşü ve neşeli tavrı ile dünyaya meydan okuyor ve neticeden emin görünüyordu. Nitekim nişanlısı ve avukatı ile jandarmalar arasında elleri kelepçeli olarak cezaevine sanki mahkeme reisinin tavsiyesine uyarak güle güle gidiyordu. Reşit Mercan gazeteciler arasında cezaevine giderken beklemediği 10 yıllık hapis cezasına üzülmekle birlikte yanında yıkılmış bir şekilde yürüyen annesi Kamuran Hanım'ı teselli etmeye çalışıyordu. Medya Hanım ise oturduğu cezaevi karşısındaki evin penceresinden elleri kelepçeli cezaevine götürülen oğlunu görerek sinir krizleri geçiriyordu. Bunun nasıl olabildiğine bir türlü inanamıyordu. Nasıl olur da koskoca Enver Paşa'nın yeğeni ölüm cezasına çarptırılabilirdi? Nasıl olur da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın oğlu idam cezasına mahkum edilebilirdi? Nasıl olur da bir taşra mahkemesinin taşralı hakimleri bu kararı verebilirdi? Bu büyük bir haksızlık, büyük bir küstahlıktı. Artık Bolu'da bu küçük Anadolu kasabasına yapılacak bir şey kalmamıştı. Haşmet'in annesi Mediha Orbay Müşerref ile birlikte avukat Feridun Söğütlügil'i Bolu'ya getiren otomobille virajlı Ankara yollarına düştü. Tek ümitleri Yargıtay'dı. Ertesi gün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bütün Türkiye öğrenmişti. Bu netice karşısında halkın duyguları çok farklıydı. Kimi bir gencin idamına üzülüyor, kimi adaletin tecelli etmiş olmasına seviniyor, kimi de böyle bir karar karşısında şaşırıp kalıyordu. Bir orgeneralin, bir genelkurmay başkanının oğlu idama mahkum edilebildiğine göre demek ki mahkemeler tarafsızdı. Demek hakimler askerlerden ve hükümetlerden çok daha güçlüydü. Tevekkeli durup dururken adalet mülkün temelidir dememişler. Adaletin bu zaferini Türk halkına bütün gazeteler birinci sayfalarındaki manşetlerle duyurdular. Ulus gazetesi haberi birinci sayfasının sağ üst köşesinde üç sütun üzerinden orta boy puntalarla, keza Tanin gazetesi ilk sayfanın sağ ortasında üç sütun üzerinden orta boy puntolarla verirken, Cumhuriyet ve Tasvir gazeteleri sağ üst köşede dört sütun üzerinden büyük puntolarla verdi. Vatan gazetesi ise haberi sütun üzerinden sür manşet halinde duyurdu. Cumhuriyet, Ulus ve Tanin haberi Haşmet idama, Reşit 10 yıla hüküm giydi başlıklarıyla okuyucularına ilettiler. Vatan gazetesi ayrıca iç sayfalarda mahkeme sırasında savunma ve müdahil avukatlara sataşan ve mahkemeyi tesir altına bırakmaya yönelik yayınlar yapan bazı gazete ve yazarları hedef alan, adaletin tecellisi karşısında particilik gayretiyle yazanların yüzleri kızarmayacak mıdır başlıklı bir makale yayımladı. Büyük depremlerden sonra artçı depremler meydana geldiği gibi büyük davaların arkasından da artçı davalar gelebiliyor. Bolu'da görülen dava bitmiş, Yargıtay safhası başlamıştı ki Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeni bir dava daha başladı. Bu öldürülen Doktor Neşet Naci Arzan'ın cinayetten sonra muayene odasında görülen ve daha sonra kaybolan patlamamış kurşunun davasıydı. Bu merminin varlığını ilk defa Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci oturumunda Reşit Mercan'ın ilk avukatlarından Meliha Gökmen dile getirmişti. O zaman pek ciddiye alınmayan patlamamış kayıp mermi, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ni bir hayli uğraştırmıştı. Kastamonu Milletvekili Doktor Fahri Ecevit, Bülent Ecevit'in babası ve Adli Tıp Profesörü Talat Vasfi Öz tarafından varlığı iddia edilen ve başka kişilerce de görülen bu mermi ortadan kaybolmuştu. Bolu Mahkemesi tarafından bu mermi defalarca Ankara Savcılığından istenmiş ise de Savcı Kemal Bora her defasında böyle bir mermi yok diye cevap vermiş ve cinayet mahallinde bulunan 4 mermiyi Bolu'ya göndermişti. Görgü şahitleri gördükleri merminin bunlardan biri olmadığında patlamamış merminin galvanizli, mahruti yani konik bir mermi olduğunda ısrar etmişlerdi. Mahkeme bilirkişi marifetiyle bu 4 merminin tedarik edilen galvanizli, mahruti mermiden farkını tespit etmişti. İşte bu dava bu mermiyi kaybettiği iddia edilen, sonradan emekli olmuş bulunan ve halen Üsküdar'da oturan polis komiseri Vahdettin Timuçin aleyhine açılmıştı. İlk tanık Profesör Talat Vasfi Öz evvelce mahkemede verdiği ifadeyi tekrar ederek patlamamış mermiyi nasıl gördüğünü ve siyah saçlı, buğday benizli bir sivil şahsın mermiyi alması üzerine aralarında geçen tartışmayı ayrıntılı şekilde anlatmıştı. İkinci tanık Cumhuriyet Savcı Yardımcılarından Kamil Okay ise gizemli mermi konusunda ifade vermişti. Hadise yerine geldiğim vakit karşıma ilk çıkan Fahri Ecevit oldu. İçerisi panayır yeri gibiydi. İkinci şube müdürü Naci Uluer'in orada olduğunu öğrenince yanına gittim ve ne yapıyorsun Naci Bey dedim. Tahkikat yaptığını söyleyince tahkikatı yapmak benim görevim. Bana telefon eden kimdi diye sordum. Naci otobüs müdürü Hüsnü Bey dedi. Otobüs müdürü Hüsnü Bey'in orada ne işi vardı? Hakim Bey ben de onu öğrenmek istiyorum. Hakim Saffet Ünal sinirlenmişti. Alakadar olmadığı işlerle uğraşacağına işinin başında otursaydı daha iyi ederdi. Bak yangın çıkıyor, otobüsler, garajlar yanıyor. Patlamamış kayıp mermi davasının ikinci duruşmasında sanık emekli polis komiserinin Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'ne alınan ifadesi okundu. Sanık polis Vahdettin Tibuç'in ifadesinde kendisinin bu olayla bir ilgisi bulunmadığından beraatini istiyordu. Daha sonra tanık doktor Fahri Ecevit dinlendi. Olay yerine geldiğimde salonda mermi kapsülleri gördüm. Masa ile kapıya yakın bir yerde patlamamış bir mermi vardı. Mermiye elimi sürmedim. Yanıma hizmetçi Sultan geldi. Mermiyi eline almaya kalkınca bunun bir suç delili olabileceğini söyleyerek bıraktırdım. Daha sonra gelen doktor Talat Vasfi Öz'e patlamamış mermiyi gösterdim. Bu mermiyi daha sonra birçok kişi gördü. Otobüs müdürü Hüsnü'nün orada olup olmadığının farkında değilim. Daha sonra Naci Uluer, savcı yardımcısı Kamil Okay'ı gördüm. Orada birçok resmi polisler de vardı. Ankara savcısı Kemal Bora da geldi. Hepsine teker teker patlamamış mermiyi gördüğümü söyledim. Bir ara oda kapısını açarak Kemal Bora'ya patlamamış mermiyi hatırlatmak istedim. Fakat kendisi çok meşgulüm, sonra görüşürüz dedi. Tahkikat bittikten sonra kendisine bunu hatırlattığımda, doktorcuğum bahsettiğin kurşunu bulamadım diye cevap verdi. Ben de oradan ayrılarak adliyede kimseyi bulamamak ihtimaline karşı Vali Nevzat Tandoğan'ı arayarak olayı kendisine bildirdim. İkinci şube müdürü Naci Uluer ise cinayeti haber alınca derhal vaka yerine geldim ve doktorun ölmüş olduğunu anladım. Faiz Bey dili tutulmuş konuşamaz bir halde salonun bir köşesinde büzülerek oturuyordu. Bu sırada savcı yardımcısı geldi ve tahkikata el koydu. Ben de ekibimi toplayarak katilin peşine düştüm dedi. Hakim ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti. Otobüs müdürü Üslü Bey'i orada gördün mü? Evet, gördüm. Niçin esas mahkemede şahit olarak göstermediniz? Onu savcı yardımcısı Kamil Okay'a sorunuz. Bundan sonra hakim duruşmayı otobüs müdürü Hüsnü, doktor Hami Güven, hizmetçi Sultan, kapıcı İzzet, anafartalar komiser yardımcısı Hayri, polis memuru Tahsin, cumhuriyet savcısı Kemal Bora ve doktor Behçet Kamay'ın dinlenmeleri için başka bir güne erteledi. Ancak patlamamış kayıp mermi davasının bundan sonraki gelişmeleriyle ilgili bilgi edinebilme olanağı ne yazık ki adliyenin tozlu raflarındaki dosyasıyla birlikte yitip gitmişti. Davanın sonucuyla ilgili olarak sadece Yargıtay'ın bozma kararından sonra Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen bir yazıda emekli polis komiseri Vahdettin Timuçin'in görevi ihmal suçundan mahkum olduğu öğrenilebilmiştir. Aradan 57 yıl geçmesi sebebiyle dosya imha edilmiş, basın da 3. celseden sonra bu dava ile ilgilenmemiştir. Neticesi ne olduğu bilinmemekle beraber bu dava önemli bazı soruların cevabının aranması gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. Birincisi, kaybolmuş olsa bile patlamamış bir merminin doktorun muayene odasında mevcut olduğu şüphe götürmez delillerle sabittir. Zaten bu davanın açılması da bu gerçeğin ifadesidir. Bolu mahkemesinde bilir kişilerce diğer mermilerle mukayese edilen bu mermi değişik bir türdendi. Yani cinayetin işlendiği silahla atılmamıştı. O halde bu merminin orada işi neydi? Tanıklardan bazıları ilk ifadelerinde katilin doktoru kovaladığı sırada tabancasının ateş almaması üzerine tabancayı yeni bir şarjör sürdüğünü bildirmişlerdi. Acaba bu mermi ateş almayan tabancadan mı fırlamıştı? Bu takdirde cinayet aleti tabancanın Reşit Ercan'ın polise teslim ettiği tabanca olmaması gerekir. Yine Reşit'in arkadaşı Firuzan, Reşit'in kendisine gösterdiği tabancayla ateş edilmemiş olduğunu iddia etmişti. Diğer taraftan Reşit bir ifadesinde Haşmet'in kendisini annesi ve babasının bulunmadığı bir günde babasının Dikmen'deki evine götürdüğünü ve orada üzerinde Kazım Orbay'ın ismi yazılı tabancasını gösterdiğini ve bunu almak istediğini ancak kendisinin mani olduğunu anlatmıştı. Bu bilgiler cinayetin patlamamış galvanizli mahruti mermiye ait tabanca ile işlenmiş olabileceği, bu tabancanın da Kazım Orbay'a ait tabanca olduğu ve bunun meydana çıkmaması için bu merminin ortadan kaybedildiği ihtimalini akla getirmektedir. İşin diğer enteresan tarafı ne Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce ne de Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce elde mevcut tabanca ve mermiler üzerinde balistik inceleme yaptırılmamış olmasıdır. Bu patlamamış mermi meselesi bir takım esrarengiz muammalarla dolu olan Ankara cinayeti olayına bir muamma daha eklemiş bulunmaktadır. Cevabı aranan diğer bir soru ise otobüs müdürü Hüsnü Bey'in kimliğidir. Patlamamış kayıp mermi davasında ismi ortaya çıkan Hüsnü Bey, polisten de önce olay yerine gelmiş ve savcı yardımcısı Kamil Okay'a telefonla cinayeti haber vermiştir. Buna rağmen olay yerinde bulunan herkesin tanıklığına başvuruldu halde Hüsnü Bey esas mahkemede tanık olarak gösterilmemiştir. Bu husus patlamamış kayıp mermi davasına bakan Ankara Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin dikkatini çekmiş ve Hüsnü Bey'in niçin tanık gösterilmediği sorusuna cevap alınamamıştır. Ankara cinayeti davasında sahneye çıkmayan bu otobüs müdürü kimdir? İşte bu sorunun cevabını Hüsnü Bey bizzat kendisi veriyor. Nevzat Tandoğan'ın ölümünden hemen sonra ortaya çıkan otobüs şirketi müdürü Hüsnü Yeğiner, intihar mı cinayet mi münakaşasına katılarak olayın bir intihar olduğuna kamuoyunu inandırmaya yönelik anlatımları ile dikkat çekmiştir. Mahkemedeki şahitliğinin akşamı ölümünden bir gün önce Nevzat Bey'le birlikte arabayla Atatürk Orman Çiftliği'nde bir geziye çıkmıştık. Bu gezinti sırasında bir aralık sol elini benim omuzuma koyan vali, "Hüsnü artık bende hakkı hayat kalmamıştır, ölmeliyim." diyerek sağ eliyle tabancasını çekip sözlerine devam etmiştir. "Sen benim bütün hayatımın esrarını ve sırrını bilirsin. Artık ben ölmeliyim." diye ısrar etmişti. Ben kendisini elimden geldiği kadar ikna etmeye çalıştığımsa da kendisi büyük bir bezginlik içinde adeta yaşamaktan korkar hale gelmişti. Ölümünden 7 ay önce de Nevzat Tandoğan beni valilik makamına çağırmış ve odaya kimsenin alınmamasını emretmişti. Karşılıklı sohbet edip kahve içerken vali birdenbire ayağa kalkmış, önceden hazırladığı bir çantayı önüme iterek, "Hüsnü, ben öldükten sonra bunları yerlerine ve ilgililere verirsin." demişti. Hüsnü Bey'in bu sözlerinden kendisinin valinin en çok itimat ettiği bir kişi, hatta sırdaşı olduğu anlaşılmaktadır. Dahası Tandoğan'ın öldüğü sabah evde valinin kardeşi Fahri Tandoğan ve eşinden başka Hüsnü Yeğiner de bulunuyormuş. Cinayet akşamı Tandoğan'ın sırdaşı olan Hüsnü Bey nasıl oluyor da herkesten önce cinayet mahalline yetişebiliyor? Nasıl oluyor da Nevzat Tandoğan'ın ölümü anında o da orada bulunabiliyor? Doktorun muayenehanesinden savcı yardımcısı Kamil Oka'ya telefon ettiği herkes tarafından bilindiği halde niçin tanık olarak mahkemeye sevk edilmiyor? Bütün bunları Ankara cinayeti davasında cevabı alınamayan bir yığın sorunun yanına eklemek gerekmektedir. İkinci bir davaya da Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde bakılmıştı. Haşmet Orbay'ın açtığı bu davada kendisinin iddiasına göre Bolu cezaevinde yatan hırsızlıktan mahkum Mehmet Emin 150 liraya bir dürbün satmak istemiş ancak Haşmet dürbünü beğenmekle birlikte 25 lira teklif etmişti. Bir müddet sonra Mehmet Emin Haşmet'i gönderdiği bir pusula ile tehdit etmiş ve 35 lira istemişti. Bundan başka adam öldürmek suçundan hükümlü Ahmet ismindeki şahıs da 80 lira istemişti. Sanıklar ise ortada bir dürbün meselesi olmadığını söylemişlerdi. Haşmet'in yalancı şahitlikten tutuklu bulunan Celadet'e Ankara'daki ifadesinde ısrar etmesi için baskı yaptıkları takdirde kendilerine para vereceğini vaat ettiğini anlatan sanıklar ancak kendileri isteneni yaptıkları halde Haşmet'in bu paraları vermediğini, bu paraları bunun için istediklerini ve kendisini tehdit etmediklerini belirtmişlerdi. Bazı hususların araştırılması için başka bir güne bırakılan bu davanın da neticesi belli olmamıştır. Belki de Haşmet Orbay'ın meşgale olsun diye açtığı bu davanın dışında açılması gereken başka davalar da vardı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Savcısı Kemal Bora hakkında görevini kötüye kullandığı yolunda bir suç duyurusunda bulunmuş ve olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar aksetmişti. Gerçekten savcı Kemal Bora elinde bulundurduğu delilleri mahkemeye vermemiş, bazı tanıklara baskı yapmaya kalkışmıştır. Savcı Bora, Reşit Mercan'ın kız kardeşini çağırarak Reşit'i idamdan kurtarmak için Doktor Neşet Naci ile ilişkisi bulunduğunu söylemesini istemiş, o bunu kabul etmeyince Kamuran Hanım'ın doktorla ilişkide bulunduğuna dair Kamuran Hanım'ın eski görümcesine tanıklık yapmasını teklif etmiştir. Savcı ayrıca Doktor Fahri Ecevit'in patlamamış kurşun hakkında ısrarlı ikazlarını dikkate almayarak kurşunun kaybolmasına sebebiyet vermiş ve odacı Tevfik'in tanıklık teklifini geri çevirmiş olması gibi hususlarda suç teşkil eden fiilleri işlemiş olduğu halde hakkında herhangi bir soruşturmaya geçilmemiştir. Bundan başka Haşmet Orbay hakkında şehir içinde ruhsatsız silah taşımaktan Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı halde bu silahı Haşmet'e satan eskiciler hakkında hiçbir muamele yapılmamıştır. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin Haşmet Orbay ve Reşit Mercan hakkında verdiği karar otomatikman temyize tabi olmasına rağmen hem Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı hem de Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil Yargıtay'a başvurarak kararın bozulmasını ve tetkikatın duruşma icrası suretiyle yapılmasını istemişlerdi. Yargıtay Başsavcısı da ancak bir çuval içine taşınabilen muazzam dava dosyasını ince ince tetkik ettikten sonra hükmü 6 noktadan bozulması için temyiz etmişti. Bolu davasının duruşması Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde 22 Mayıs 1946 günü başladı. Davaya ilgi yine büyüktü. Ancak salonun müsait olmaması sebebiyle tedbir mahiyetinde davetiyesi olmayan kimseler duruşmaya alınmamıştı. Bu bakımdan salonu şık hanımların da bulunduğu elit bir dinleyici kalabalığı doldurmuştu. Ön sıralarda yüzü heyecandan sapsarı kesilmiş Reşit Mercan'ın annesi Kamuran Hanım da yerini almıştı. Başkanlık makamında Fuat Tuğcu, iddia makamında ise başsavcı yardımcısı İsmail Hadımlıoğlu bulunuyordu. İlk sözü Haşmet'in avukatı Feridun Söğütlügil aldı. Söğütlügil'in savunması tam 500 sayfalık koca bir kitap kalınlığındaydı. Söğütlügil savunmasını en iyi savunma hücumdur stratejisi üzerine inşa etmişe benziyordu. Doğrudan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ni hedef almıştı. Bizi Bolu'da o hale getirdiler ki mukaddes tanıdığımız müdafaa hakkımızı paramparça ettiler. Bolu'da ağır surette mağdur edildik. Söğütlügil bundan sonra Bolu'da yaptığı gibi Reşit Mercan'a yüklendi ve asıl katilin Reşit olduğunu iddia etti. Bolu'da dinlenen tanıkları adalet düşmanları olarak vasıflandırdıktan sonra basına da çatmaktan geri durmadı. Gazeteler tarafından yaratılan havanın şahitlerin psikolojisinde ve Bolu mahkemesi üzerine yaptığı tesir inkar edilemez. Söğütlügil 6 saat süren konuşmasını "Bütün mukaddesat sizin temiz ellerinizde yükselecektir" diyerek tamamladı. Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı da Söğütlügil'in suçlamalarına cevap vererek savunmasına başladı. "Bolu hakimleri, Bolu savcıları, Türk avukatları, Türk gazetecileri, şahitler, hepimiz el birliği etmiş Kazımoğlu Haşmet Orba'yı ipe götürmeye çalışmışız. Bu ne vicdansızlık, ne ahlaksızlıktır ki biz Reşit'i ipten kurtarıyor, Haşmet'i ipe götürüyoruz. Bu namuslu adamlar kimin kara gözü, kimin kara kaşı için bu günahı işliyorlar? Hakim, savcı, avukat, şahitler, gazeteciler hepsi namussuz, yalnız Haşmet ve avukatı namuslu." Celal Yardımcı daha sonra Ankara 2. Şube Müdürü Naci Uluer'in olayı tersine çevirmek için tanıkları icat ettiğini, mermileri kaybettiğini, reçeteleri karıştırdığını, zabıt kağıtlarını sakladığını, Reşit'i tehdit ettiğini, Vali Nevzat Tandoğan'ın Reşit'e "Ulan it, şimdi de Haşmet'i mi karıştırıyorsun? Alimallah seni gebertir, intihar etti diye zabıt tuttururum. Suçunu kabul ettiğin takdirde seni kurtarırım" dediğini anlattı. "Bizim bütün bu manevraları yapabilecek ne manevi menfaatimiz ne de maddi kuvvetimiz vardır. Bizim yalnız Allah'ımız ve hakka tapan hakimlerimiz vardır" diyerek konuşmasını tamamlayan Celal Yardımcı, suça iştirak ettiğini gösteren hiçbir delil mevcut olmadığı için Reşit hakkındaki kararın bozulmasını istedi. Cumhuriyet Savcısının kararın 10 maddeden bozulmasını isteyen tebliğ namesi okunduktan sonra başkan 1000 sayfa tutan dosyanın tetkik edilebilmesi ve karar verilmesi için duruşmayı 17 Haziran 1947 Salı gününe bıraktı. Yargıtay'ın kararını vermesine 10 gün kala yaklaşık 1,5 yıldır Amerika'da bulunan maktul Doktor Neşet Naci Arzan'ın eşi Nilüfer Arzan ve oğlu Norveç bayraklı Tremglen isimli bir vapurla İstanbul'a döndüler. Tedavi için Amerika'ya annesi tarafından götürülen küçük Ahmet Arzan sağlıklı bir şekilde yurda dönmüştü. Halbuki Nilüfer Arzan bir yıl kadar önce ablası Suzan'a New York'tan yazdığı mektupta çocuğun sağlığı açısından oldukça umutsuz şeyler söylemekteydi. "Ahmet'i müşahede için hastaneye yatırdık. Ancak çocuğun tedavisi geç kalmış. Yani ablacığım, Ahmet artık yürüyemeyecek. Çünkü Adale dehşetli gevşemiş. Birkaç ay önce gelseymişiz tamamıyla eskisi gibi olacakmış. Eğer Naci ölmemiş olsaydı Ahmet zamanında buraya gelecek ve yürüyebilecekti. Ne kadar kısmetsiz bir çocukmuş. O kadar da güzelleşti ki hastanede herkes onu seviyor. İngilizce nedense anlıyor, yürüyemeyeceğini de biliyor ve devamlı ağlıyor. Ablacığım, tahammülüm kalmadı, daha fazla yazamayacağım. Sana tekrar tekrar saadetler dilerim." O zaman bu mektuptan haberdar olan gazeteler Ankara cinayetinin kurbanları ikileşti diye manşet atmışlardı. İşte iyileşeceğinden ümit kesilen bu çocuk şimdi annesiyle birlikte sağ salim İstanbul'a gelmiş ve Nilüfer Arzan'ın babası Avukat Burhan Bey'in Kadıköy'ün Mühürdar Caddesi Rıza Paşa Sokağı'ndaki evine yerleşmişti. Anne oğlun İstanbul'a geldiğini öğrenen bir gazeteci, dipnot Ferdi Öner Cumhuriyet, hem kendisine hoş geldin ve geçmiş olsun demek, hem kendilerinin Türkiye'de bulunmadıkları sırada sonuçlanmış bulunan dava hakkında bilgi vermek, bu arada da cinayetin sebebi hakkında bir bilgisi olup olmadığını öğrenmek maksadıyla Nilüfer Hanım'ı ziyarete gitti. Gazeteciyi çok soğuk karşılayan Nilüfer Arzan çocuğunun okşanmasına bile müsaade etmedi. Nilüfer Hanım oldukça sinirliydi. Sorulara kısa ve kaçamak cevaplar vererek geçiştirmeye çalıştı. "Vapur yolculuğu 21 gün sürdü. Bu müddet zarfında çok yoruldum. Gördüğünüz gibi Allah'a şükür çocuğumun sıhhati düzeldi. Cinayet davasının neticelendiğini tabii duymuşsunuzdur. Gazetecinin bu sözleri üzerine genç kadın öfkeyle yerinden fırlayıp bağırarak merdivenlerden aşağıya koştu. Aman, bana bu davadan bahsetmeyiniz. Bu sırada kızını yatıştırmak için yanına gelen babasını da uyardı. Sakın baba, gazetecilere hiçbir şey söyleme. Bu dava kapanmış bitmiştir. Üzerinde durmaya lüzum görmüyorum ve bu hususta kimseye söz söylemeye mecbur değilim. Kızının bu garip ve telaşlı hali karşısında şaşırıp kalan babası ne diyeceğini bilemedi. Beklenmedik bu muamele karşısında gazeteci ve foto muhabiri şaşkın bir şekilde evi terk ettiler. Nihayet beklenen gün geldi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükmü 13 noktadan bozdu. 15 sayfa tutan kararda bozma sebeplerinin büyük bir kısmı eksik tahkikat yapmak, tanık ifadelerindeki çelişkileri telif için tanıkları yüzleştirmemek gibi usulü sebeplere dayanıyordu. Ancak bozma kararının 13. maddesine şöyle deniliyordu. Suçun sebep ve saiki belli olmamasına rağmen taammüt vasfı izafe edilmesi yolsuzdur. Bunun manası suçun sebebi belli olmadığı için idam kararı verilemeyeceğiydi. Yani Haşmet idamdan kurtulmuş oluyordu. Ancak Yargıtay Başsavcısı bu karara Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu nezdinde itiraz ettiği için durum kesinleşmiş değildi. Yargıtay Genel Kurulu 12 Temmuz 1947 Pazartesi günü itirazı görüşmek üzere toplandı ve iki gün üst üste gece yarılarına kadar tartışmalı ve çatışmalı geçen toplantılar sonunda 1. Dairenin kararını tasdik etti. Böylece Haşmet'in idamdan kurtulması kesinleşti. Kurul bu kararında katil sebebi belli olmadığı için taammüdün bahis mevzu olamayacağı yolunda 1. Ceza Dairesi'nin görüşünü paylaşmıştı. Tabii bu önemli karar birçok spekülasyonlara sebep olmuş, şimdiye kadar böyle bir içtihadı mevcut olmadığı iddiası ileri sürülmüştü. Genel kurul aynı zamanda 1. Dairenin bozduğu tahkikat eksikliğine ve usule ilişkin diğer 12 maddeyi de onayladığı için tekrar Bolu Mahkemesi'nin yolu gözükmüştü. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi uzun bir aradan sonra sil baştan davaya tekrar başlamak durumunda kalmıştı. Zira genel kurul kararlarına karşı esas mahkemenin ısrar etme yetkisi yoktu. Davanın tekrar başladığı gün havanın çok soğuk olmasına ve yenilenecek tahkikatın durumu değiştirmeyeceğinin bilinmesine rağmen duruşmaya ilgi büyüktü. Haşmet ve Reşit jandarmalar arasında duruşma salonuna getirildiler. Haşmet her zamanki gibi mağrur ve umursamaz tavrını koruyor, dinleyiciler arasındaki tanıdıklarını gülümseyerek selamlıyordu. İlk celseden beri şık giyimine ve kıyafetine itina etmiş olan Reşit Mercan'ın ise aynı görünüşünü devam ettirmekle beraber fazla üzüntülü olduğu ve fazlaca kilo aldığı göze çarpıyordu. Her iki sanığın da 3 yıla yakın cezaevinde kalmış olmalarının sebep olduğu ruhi çöküntü açıkça belli oluyordu. Uzun zamandan beri hasret çeken Kamuran Hanım'ın oğlunu görünce hüngür hüngür ağlamaya başlaması ve yanında bulunan kızı Saide'nin de ona katılması izleyicileri de duygulandırmıştı. Mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyduktan sonra önce sanıkları tekrar sorguya çekti. Daha sonra da bozma kararı uyarınca dinlenmiş olan tanıkların tümünün gerek birbirlerinin ifadeleri arasındaki, gerekse kendilerinin muhtelif tarihlerdeki ifadelerindeki çelişkilerin giderilmesi ve yüzleştirilmeleri için tekrar Bolu'ya celbedilmelerini ve bozma ilamındaki diğer hususların yerine getirilmesini kararlaştırdı. 30-31 Mart tarihlerinde yapılan duruşmalarda apar topar Bolu'ya getirilen 14 tanığın ifadesi alındı. Aralarında Sultan Kara ve Celadet'in de bulunduğu bu tanıklar daha önce de defalarca dinlenmişlerdi. Hepsi de son verdikleri ifadelerde ısrar ettiler. Tanık Muzaffer Torun dinlenirken Reşit Mercan söz alıp daha önce yaptığı bir iddiayı tekrarlayarak ''Cinayeti Muzaffer işlemiştir. Haşmet para vererek doktoru öldürtmüştür. Katil Muzaffer'dir.'' diye itham etti. Ancak bu iddia pek ciddiye alınmadı. Bolu Mahkemesi'nin 21. oturumunda 14 tanığın istinabe yoluyla alınmış ifadeleri okundu. Bu tanıklar arasında avukat Mazlum Kayalar, dipnot sonradan DP milletvekili olmuştur. Avukat Asım Ruacan, avukat Süreyya Ağaoğlu, Sinop cezaevinde mahkum olarak bulunan Emin Karakuş, dipnot gazeteci, işte Ankara kitabının yazarı. Eski Ankara Emniyet Müdürü, o zamanki Bilecik Valisi gibi tanınmış isimler de vardı. Bunların tanıklıkları daha çok Sultan'dan ve Celadet'ten katilin Reşit olduğuna dair işittiklerinden ibaret olup, görgüye dayanan esasla ilgili bilgileri yoktu. Bu arada Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı ile cinayetin işlendiği apartmanın önünde temsili bir tatbikat yapıldı. Ankara Küçük Tiyatro artistlerinin yer aldığı tatbikatta Haşmet rolünü oynayan aktör kaçarken kapıcı İzzet rolünü oynayan diğer arkasından koşarak ''Katil kaçıyor yakalayın'' diye bağırdı ve fotoğrafçı kalfası Rıfat'ın bu sahneyi görüp görmediği tespit edildi. Tatbikat yapılırken caddede biriken kalabalık tiyatrodaymışçasına bu manzarayı merakla seyrettiler. 21, 22 ve 23. duruşmalarda da esasa etkisi olmayan bazı tanıklar gerek mahkemece bizzat gerekse istinabe yoluyla dinlendiler. Ancak bu celselerde de bazı enteresan olaylar da oldu. Bunlardan biri davanın seyrini merak eden İstanbul Şehir Tiyatrosu aktrislerinden Bedia Muvahhit Hanım'ın da İstanbul'dan Bolu'ya gelmesiydi. İşin daha garibi, duruşmaya ara verildiği bir sırada Bedia Hanım, sahne sanatkarları koruma yurdu yararına tertip edilen eşya piyangosu biletlerini satmaya başlamıştı. Bu biletlerden Haşmet ve avukatı birer tane, Reşit ise 10 tane satın almışlardı. Bu tarihlerde İstanbul'a gelen ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie, Ankara cinayetiyle ilgilenmiş, bu hususta araştırma yaparak bilgi toplamış, bu bilgileri değerlendireceğini söyleyerek, işte gerçek ve canlı, tam bir polis romanı demişti. İşte bu gerçek roman da artık bitmek üzereydi. Bir sürü tahkikat yapılmış, bir yığın tanık dinlenmiş, bunlardan bazılarının ifadesine 2-3 defa başvurulmuş, nihayet iddia ve savunmalara sıra gelmişti. Savcı birkaç defa tekrar edilen olayın özetini yaptıktan sonra Haşmet Orbay'ın Doktor Neşet Naci'yi kasten öldürmek suçundan 18 ila 21 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını, Reşit Mercan'ın da bu cinayette Haşmet'e yardım etmiş olmasından dolayı 10 yıl ağır hapsine karar verilmesini talep etti. Başkan Mustafa Pekiner'in söz vermesi üzerine her iki sanık da eski ifadelerini tekrarladı. 3 gün sonraki duruşmada önce Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil eski savunmasını tekrarlayarak esas katilin Reşit olduğunda ısrar etti. Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı da müvekkilinin Haşmet'e yardım etmediğini, bu bakımdan beraatini ve tahliyesini istedi. Ankara cinayeti davasının 26. ve son duruşması Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Temmuz 1948 tarihinde yapıldı. Adliye binasının içi ve dışı her zaman olduğu gibi hınca hınç doluydu. Ancak neticenin ne olacağı aşağı yukarı belli olduğu için halktaki eski heyecan kalmamıştı. Buna rağmen az da olsa bir sürpriz olması ihtimal dahilinde görülüyordu. Bu arada Haşmet cezaevinde bir anket yapmış, neticeye en yakın tahmini yapan mahkuma mükafat vereceğini vaat etmişti. Mahkeme heyeti Mustafa Pekiner başkanlığında İlyas Karaağaç ve Behçet Baran'dan oluşuyordu. İddia makamında Esat Arısel bulunuyordu. Dinleyiciler arasında Reşit'in annesi göze çarpıyordu. Ancak Haşmet'in annesi Medya Hanım ve nişanlısı Bolu'ya gelmemişlerdi. Başkanın son sözlerini sorması ve sanıkların bir diyecekleri olmadığını söylemeleri üzerine mahkeme son kararını verdi. Sebebi katiyetle anlaşılamayan bir sebepten dolayı Haşmet Orbay'ın Doktor Neşet Naci Arzan'ı öldürdüğü ve Reşit Mercan'ın da muavenet, yani yardım etmek ve müzaherette, yani arka çıkmak bulunduğu sabit görüldüğünden, hareketlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 448. ve 65 Taksim 3. maddeleri mucibince Haşmet Orbay'ın 18 sene ve Reşit Mercan'ın da 9 sene ağır hapislerine temyizi kabil olmak üzere karar verildi. Kararı mütebessim bir çehreyle dinlemiş olan Haşmet gülerek, Reşit ise kısık bir sesle hakimlere teşekkür ettiler. Mahkumlar jandarmaların arasında çok az da olsa kararın Yargıtay'da bozulması ümidiyle cezaevinin yolunu tuttukları sırada Kamuran Mercan bir köşeye çekilmiş hıçkırıklarla ağlıyordu. Türk tarihinin en esrarengiz, en karışık ve en enteresan davası olan Ankara cinayeti davası, 3 yıla yakın sürmüş, bu süre zarfında aynı gün içinde yapılan birden fazla oturum sayılmazsa, Ankara'da 5, Bolu'da 26 olmak üzere 31 duruşma yapılmıştır. Bu duruşmalar esnasında bazıları 2, 3 hatta 4 defa olmak üzere 150'den fazla tanık dinlenmiş, dava dosyasının ağırlığı 100 kiloyu geçmiştir. Dava 3 defa Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde, 2 defa da Yargıtay Ceza Dairesi Genel Kurulu'nda karara bağlanmıştır. Mahkemeler sanıklar hakkında 3 ayrı karar vermiştir. Ankara'da verilen 1. kararda Reşit Mercan 20 yıl, Haşmet Orbay da 1 yıl hüküm giymişlerdir. Bolu'da ise Haşmet Orbay önce ölüm cezasına, sonra da 18 yıl hapis cezasına, Reşit Mercan da önce 10 yıl, sonra 9 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmışlardır. Cinayetin failleri tespit edilerek cezalandırılmış olmalarına rağmen cinayet sebebi bir türlü bulunamadığından tarihin karanlık dehlizlerine gömülüp gitmiştir.